Anadolu'ya ışık tutanlar. Hazırlayan ve sunan Feridun Cesur. Kaynak kişi Doçent Doktor Enver Demirpolat. Sayın dinleyicilerimiz, Epiktetos'un hayatını anlatmaya ikinci bölümümüzde devam ediyoruz. Epiktetos'a göre insan kendi bedenine gerekli şeyleri, örneğin yeme içmeyi, elbiseyi, evi, hizmetçileri ve ruhun ihtiyaçları ne kadar ve nasıl gerektiriyorsa o kadar istemelidir. İnsanların beden ölümünden korktuklarını, oysa asıl korkulması gereken şeyin ruhun ölümü olduğunu dile getiren düşünürümüz, ruhun ölümünün nasıllığı hakkında bir görüş belirtmemiştir. Ancak genel görüşlerini incelediğimizde, kanaatimizce onun ruhun ölümünden muradı, ruhun kötülüklerle kirlenmesi ve kişinin Tanrı'ya olan bağlılığının azalıp yok olmasıdır. Epiktetos'a göre ruhun büyüklüğü, enginliğiyle değil, inançlardaki kesinlik ve gerçeklikle ölçülür. O, ruhların tekamül edip olgunlaşmasının aniden olamayıp zamana bağlı olduğunu belirterek, ruhların bir atılışta meyvelerini tam olgunlaştırmalarını istiyorsun. Bu doğru mudur? Ölmemek insanlar için bir felakettir. Başak için sararıp olgunlaşmamak ve biçilmemek neyse, Ademoğlu için de ölmemek odur diye fikirlerini anlatmaktadır. Epiktetos'a göre ruhun nasıllığını anlatırken, doğrudan bir ifade yerine örneklerle fikirlerini anlatır. O, ruhu su dolu bir havuz örneğiyle açıklamak yoluna gitmektedir. Ruh, suyla dolu bir havuz gibidir. Onun kanatları bu havuzu aydınlatan ışıktır. Havuzun suyu dalgalandıkça, ışığın da dalgalandığı sanılır. Oysa ki ışık olduğu gibidir. İnsan içinde bu böyledir. O, bulanık ve üzüntülüyken, erdemleri bulanık ya da sarsılmış değildir. Onun özündeki güçler kıpırdanmıştır. Bu güçler durgunlaşınca her şey durgunlaşacaktır diye görüşünü açıklamaktadır. Felsefesini genellikle ahlak üzerine kuran bu konuya eserinde oldukça genişçe yer vermiştir. Görüşlerini bir nasihat ve öğüt şeklinde ifade eden düşünürümüz, kişinin kendisine ister yalnız, isterse toplumdayken hiç değişmeyecek bir karakter ve her vakit boyun eğeceği moral kuralları bulmasını söylemiştir. O, bir insanın dünyanın gidişatından kendini kurtaramayacağını göz önüne alarak yapılan en iyi şeyin dünyanın gidişatını olduğu gibi benimseyip hem sıkıntıdan hem de tedirginlikten kurtulmanın mümkün olduğunu ileri sürmektedir. Onun nasihat şeklindeki ahlaki kurallarından bazılarını zikretmenin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu kurallar şunlardır. Evlenmeden önce elinden geldiği kadar cinsi zevklere karşı perhizli ol. Eğer bu zevklere yanaşırsan hiç olmazsa sapık olma. Yaptığın perhizle övünme. Biri çıkar da bir kimsenin seni yerdiğini söylerse ileri sürüleni yalanlamaya kalkma. Herhangi bir olayda sonuç nasıl çıkarsa çıksın sevinmeye çalış. Böylece ne kızar ne de üzülürsün. Alkıştan, kahkahadan ve taşkın hareketlerden çekin. Evine döndüğün zaman gördüklerinden uzun uzadıya laf açma. Çünkü bunlar ne senin huylarını düzeltmeye ne de seni daha ahlaklı bir adam haline getirmeye yarar. Edebe aykırı lakırdılara kendini bırakıp koyuvermek çok tehlikelidir. Böyle konuşmalara tanık olursan fırsat düşünce konuşanı azarlamaktan çekinme. Olmazsa sus ve yüzünün kızarmasıyla, bakışlarının ağırlığıyla bu lakırdıların hoşuna gitmediğini belli et. Bir işe girerken bu işi yapmanın senin ödevin olduğunu bildikten sonra halk ne kadar kötü düşünecek olursa olsun yaparken görülmüş olmaktan korkma. Bu davranış kötüyse onu hiç yapma. İnsanlar kendilerine ya çok pahalı ya da çok ucuz değer biçerler. Herkes kendine ne değer biçerse pahası odur. İyi ve kötü senin isteğine bağlıdır. Güzel, iyi, kötü, doğru. Yanlış anlamları incelikle ve ölçüyle uygulamasını öğrenmeden önce herkesin rastgele kullandığı terimlerdir. Kavgalar, çatışmalar ve savaşlar hep bundan doğar. Ben bu doğrudur derim, başka biri doğru değildir der. Nasıl anlaşmalı? İyice yargılamak için elimizde hangi kural var? İnanç mı? İşte iki kişiyiz ve ikimizin de birbirine zıt iki inancımız var. Doğrusu inanç nasıl güvenilir bir yargıç olabilir? Delillerin de kendilerine göre bir inançları var. Öyleyse gerçeği öğrenebilmek için sarsılmaz bir kuralın olması gerekir. Bu kural cinste görülen özellikleri türe uygulamaktır. Böylece herkesin benimsediği karakterler her özel olay karşısında geri düşüncelerimizi doğru yola getirecektir. Dünyaya gelen insanların bir kısmı satmak, bir kısmı da satın almak için gelmişlerdir. Kötü huylara ve ihtiraslara düşkün kimselerin ruhu hiç doymaz, kararsız, akımlarına uyarak sürüklenip durur. Bunlar dost olamazlar. Güzellikle çirkinlik arasında başkalık olmadığını ileri sürmek nankör ve toy olmaktır. Güzelliği yok sayarak ondan kurtulmak mümkün değildir. Onu bilmek ve ona dayanmak gerektir. Bir güzel söz söyleme sanatı varsa bir de güzel söz anlama sanatı vardır. İyice kendine güvenmeden kötü alışkanlıklarla üstün körü de olsa savaşma. Çünkü savaş için şimdilik iki güç denk değildir. Seni yenmiş olan yine yenebilir. İnsanın gerçek soyluluğu doğuştan değil erdemden gelir. Bal mumundan inançlarımız oldukça güneşten uzaklaşırız. Sağlık bir iyilik, hastalık bir kötülüktür. Yanlış düşünce. Sağlığı yerinde kullanmak bir iyilik, kullanmamak bir kötülüktür. Hastalığı akıllıca yönetmek bir iyilik, yönetmemekse bir kötülüktür. Bütün istemediklerini yapan kötü bir adam bulunamayacağı gibi, özgür olan kötü bir adam da yoktur. Olgun ve kültürlü insan varlığına başkaları için kıyarak onu kazanır. Uydurma bir özgürlüğü kazanmak için İnsanlar en büyük tehlikelere göğüs gererler. Sen gerçek, güvenli hiçbir gücün elinden alamayacağı özgürlüğü kazanmak için hiçbir yol bulamayacak mısın? En küçük bir sıkıntıya girmeyecek misin? Epiktetos'un sözlerini aktarmaya devam ediyoruz. İstediğini elde eder etmez mutlu olacağını sanıyorsun. Aldanıyorsun. Onu elde eder etmez eşit kaygılar, özlemler, tiksinmeler, korkular, istekler baş gösterecek. Mutluluk elde etmekte ve zevk duymakta değil ama istememektedir. Çünkü mutluluk özgür olmaktır. Yaşlı bir zengine dal kavukluk edeceğine, olgun bir adama yaranmaya çalış. Dostlarının alayları senin yaşayışını değiştirmeye engel olmasın. Rezalet içinde olup onlara yaranmayı mı ya da erdemli olarak onların gözünden düşmeyi mi üstün tutarsın? Bize yabancı her şey değer verince bizi köleliğe götürebilir. Gerçek mutluluğun karakteri sürmek ve hiçbir engele çarpmamaktır. Bu iki karakteri olmayan mutluluk gerçek değildir. Aklını geliştirmek, olgunlaştırmak, tabiate uymaya çalışmak ve ödevlerini yerine getirmek için uyanık kalırsan ancak o zaman sana idealist derim. Çünkü insana yaraşır tek ideal işte budur. İnsan temizliği, iyiliği, vefayı, adaleti yitirdiği vakit ve ruhuna Allah'ın işlediği tanrısal değerler silindiği vakit mutsuzdur. Güzel sözler yazarız ama bu sözler bize işlemiş midir ve onları uyguluyor muyuz? Bugün göz yumulan küçük bir yanlış adım, yarın seni daha büyüğüne yuvarlayacak ve sürüp giden bu aldırmazlık senin hiç düzeltemeyeceğin bir alışkanlık meydana getirecektir. Akıl anlayışı. Epiktetos'a göre kişiyi yönetenin insanın aklı olduğunu söyleyerek, her şeye özendiğin gibi varlığın en temelli yönünün kısası seni yöneten aklında çarpılmamasına özen. Hayatımızın her hareketinde bu kurala uyarsak her şeyi daha güvenle yapmış oluruz. İnsan aklının bedeni yönettiği için dengelerin korunmasına işaret ederek her şeyi yoluna koyacak olan akıl sapıtırsa onu yoluna kim koyacak şeklinde bu konuyu dile getirmiştir. Filozofumuz kişinin aklı olan geçici bir hayvan olduğunu, onun ancak akıllı hayvanlardan ayrıldığını belirterek insanın akıldan uzaklaştığı, akılsızca hareket ettiği zaman kaybolup kendi vasıflarından sıyrılacağını ve geriye sadece bedeni olan bir hayvanın ortaya çıktığını belirtir. Aklın iyinin ölçüsü olacağını, bunun toplumsal olaylar içinde geçerli olduğunu belirten Epiktetos, kolektif aklın emrettiği prensiplerle yönetilen bir kentte düzenin, ölçü ve çekingenliğin bulunduğu görülür. Böyle bir kentte en doğru inançlar ele alınacak ve her türlü erdem baş üstünde yer bulacaktır. Orada adalet nur saçacaktır, güvenlik iyi düzenlenecek, herkesin çoluğu çocuğu olacak ve bu çocuklar iyi terbiye edilerek yetiştirilecek, herkes imanla Allah'a kulluk edecektir şeklinde görüş ileri sürmektedir. Epiktetos'un bu bahsettiğimiz görüşlerinin dışında diğer fikirleri de özetle şöyledir. Yapacağın her işte girişmeden önce ne olacağını ve arkasından ne çıkacağını iyice düşün. Ondan sonra işe kalk. Bu yolu tutmazsan yapacağın her harekette başlangıçta zevk duyarsın ama sonunda rezalet kendini gösterince utanç içinde kalırsın. Olabildiğin kadar sus ya da kaçınılmaz sözleri söyle ve az kelimeyle söyle. Ara sıra konuşman gerekir. Bu durumlarda bayağı konulardan söz açma, özellikle yerme, övme ve karşılaştırma için tanıdığın kişileri ele alma. Becerebilirsen dostlarının konuşmalarını sözlerine düzelt ve ahlaka uygun konulara çevir. Eğer yabancılar arasındaysan hiç ağzını açma. Uzun zaman sık sık ve kahkahalarla gülme. Zorlanmazsan hiçbir zaman hiçbir şey için yemin etme. Zorlanınca olabildiği kadar az yemin et. Evinden dışarıda yemek yeme ve bütün ziyafetlerden kaçmaya çalış. Ama olağanüstü bir sebep seni zorlarsa, ayak takımı gibi davranmamak için bütün dikkatini kendi üzerinde topla. Gücünü aşan rolü üzerine alırsan, bu rolü iyi oynayamadığın gibi yapabileceğin rolü de bırakmış olursun. Bir kere sınırı aşan için artık sınır yoktur. Biz ancak elimizde olana hakimiz ve bütün karşımıza çıktıkları gibi almaya mecburuz. En çok göze çarpan gerçeklerle, inanmayanlarla tartışma neye yarar? Bunlar insan değil, taştırlar. Özgürlükle delillik birlikte bulunmazlar. Özgürlük yalnız güzel değil, aynı zamanda akla uygun olan bir şeydir. Özgürlük, olayların senin hoşuna gittiği gibi gelmesinde değil ama olduğu gibi gelmesindedir. Ben niye böyle bir ana ve babadan doğdum? Doğmadan önce filancanın filancayla evlenmesini ve benim onlardan doğmamı istiyorum demek elinde miydi? Doğuşun uğursuz olduysa bunu erdemle düzeltmek senin elinde değil midir? Hiçbir gücün yıkamayacağı adam, inançlarında dayanıklı ve elimizde olmayan herhangi bir şeyin kendisini sarmasına göz yummayandır. O bana göre bir atlettir. Bütün insanların benimsedikleri anlamlar vardır. Kavgalar, karışıklıklar, savaşlar nereden çıkıyor? Bu ortaklaşa anlamların özel olaylara uygulanmasından, adalet ve iç temizliği şüphesiz her oluştan üstündür. Senin olanı iyice koru ve başkasının olanı isteme. Böyle davranırsan hiçbir aksilik mutluluğuna engel olamaz. Kendime düşkünsem, varlığa bağlıysam ben yok olmuşumdur. Artı esirim demektir. Böylelikle nereden elde edebileceğimi, vurulacağımı belli etmişimdir. Bir taşa küfret. Neye yarar? O seni duymaz. Onun için taşa benze. Sana söylenen küfürleri duyma. Körlere ve topallara acıyorsun. Niçin kötü insanlara acımıyorsun? Onlar da başkalarının topal ve kör olmaları gibi kötüdürler. İnançlarımızın ölçü ve kanunu davranışlarımızdır. Epiktetos'un sözlerini aktarmaya devam ediyoruz. Güven, yalnız elinde olan şeylere, ihtiyatı da elinde olmayan şeylere uygula. Güven, yalnız elinde olan şeylere, ihtiyatı elinde olmayan şeylere uygula. Böylece hem ihtiyatlı hem de güvenli olursun. Çünkü gerçek yıkımları ihtiyatla uzaklaştırarak korkusu altında bulunduğun uydurma belalara cesaretle karşı koyacaksın. İnsanların yıkılışı her vakit ihtiyatlarını, güvenlerini kötü ve yanlış kullanmaktan gelir. Kadınlar orta malıdır. Bu tabiatın kanunudur diyenlere şöyle der. Sofraya konan etler de önce ortaklaşadır. Ama tabaklara dağıtıldıktan sonra komşuna düşeni tabağından almaya kalkarsan bütün soyluluğunu, utanmanı kaybetmiş olursun. Tiyatro da bütün vatandaşlar için ortaktır. Ama yerler tutulduktan sonra oturmak için komşunu ne yerinden kaldırmaya davranır ne de kaldırırsın. Kadınlar da böyledir. Kanunu yapan onları dağıttıktan ve her biri kocaya gittikten sonra kendi karını bırakıp komşunun karısını almaya kalkman doğru mudur? Bunu yaparsan sen bir adam değil, bir maymunsun ya da bir canavarsın. Ben süresiz değilim, bir insanım. Saat günün bir parçası olduğu gibi ben de bütünün bir parçasıyım. Saat gelip geçer, ben de gelip geçerim. Geçip gitme şekli önemli değildir. İster sıtmayla, ister suyla boğulma olsun, hepsi eşittir. Sonuç olarak denilebilir ki, Epikur'un düşüncesine kendi ahlaki anlayışına göre gayri ahlaki olduğu için karşıdır ve o düşünceye ciddi eleştiriler yöneltmiştir. Zaman zaman "ey ahmak" gibi ifadeler kullanarak karşıtlığını ifade etmekten de çekinmemiştir. O, Sokrates ve Diyojen'in fikirlerini ise genelde benimsemektedir. Epiktetos öğüt verirken genellikle ölümü örnek verir ve mütevazı olmayı savunur. Bu durum onu tam bir tevekkül insanı yaparak, olayların gidişatını kadere bırakmaya yönelerek kendisinin dünya malına ilgi duymamasını sağlamaktadır. O, insanın dünyanın gidişatından kendisini ayıramadığına göre yapılacak iş, onun gidişini kesin kes benimsemek olduğunu belirtmektedir. Bu durum ona göre kişiyi gereksiz sıkıntı ve tedirginlikten de kurtarır. Epiktetos'a göre en önemli erdem bilgeliktir ve insan için iyi olan tek şey iradedir. Bir ayağı aksak olan Epiktetos, hayatın erdemden değersiz olduğu görüşünü sıkça tekrarlar. Bir sohbetinde, efendisinin bacağını mengeneye bağladığını ve bundan kendince zevk aldığını, bacağı kırıldığında bile soğukkanlılığını kaybetmediğini ve bunu daha önceden öngördüğünü söylediğini öğrencilerine anlatır. Laternasun, boynunun vurulmasıyla tehdit edildiğinde, "Ben boynumun vurulmamak gibi bir ayrıcalığı olduğunu söylemedim ki," diye adı geçen kitabında bahsedilmektedir. Anadolu'ya Işık Tutanlar programımızda Epiktetos'un hayatını konu aldık. Bir sonraki programımızda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Anadolu'ya Işık Tutanlar. Hazırlayan ve sunan Feridun Cesur. Kaynak kişi Doçent Doktor Enver Demirpolat.